Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış Programı'na hoş geldiniz.
Evet. Erdem Hocam, Erçin Hocam, Serdar Hocam, Yahya Hocam'la beraberiz.
İnşallah.
Ve Akın Hocam'la
beraberiz. Ben de beraberiz inşallah.
İnşallah.
Güzel konularımız var yine bugün. Evrimin geçersizliğiyle ilgili, iman hakikatleriyle ilgili inşallah güzel konular anlatacağız.
Tabii.
Hepsi Allah'ın detaylı olarak yarattığı canlılar. Yani hepsine baktığımızda ayrı bir sanat görüyoruz.
Maşallah.
Yani Allah bu sanatı inşallah boşuna yaratmadı. Çünkü içi dümdüz mesela et de olabilirdi canlının. Biz mesela bütün içimizi açardık bakardık hiçbir şey olmayabilirdi. Allah bu şekilde de canlılığı sürdürebilirdi. Ama detaylı trilyon hesabıyla hatta tüm canlıları vurursak yani bilmiyorum sayısı hani çok astronomik rakamlarda sayılarda detaylarla Allah muazzam bir canlılık yaratıyor. Ve biz de her gün İşte birçoğunu anlatmaya çalışıyoruz burada. İnşallah elimizden geldiğince. Hocamızın da vesilesiyle oluyor tabii bunlar. Çünkü iman hakikatlerine dünya çapında şu dönemde hocamız dikkat çekti. Mesela bundan önce de çok fazla iman hakikati anlatan büyüklerimiz olmuştu. Geçmiş dönemlerde yaşamış. Ama şu dönemde özellikle bilimin ilerlemesiyle çok fazla canlıların detayları anlaşıldı. Mesela önceden işte gözümüz var görüyoruz diye anlatılırken şu anda gözün tüm sistemlerini anlatıyoruz. Mesela 100 sene öncesinde dediğimiz zaman işte Allah bize göz vermiş görüyoruz ne kadar büyük nimet deyip duruyorduk mesela. Değil mi? 100 sene öncesinde 200 sene öncesinde. Veyahut da işte göz ne güzel bir yere konulmuş. İşte vücudumuzun en üst kısmında. Ya sırtımızda olsaydı ya dizimizde olsaydı gibi tefekkürlerle mesela anlatılırken şu an diyoruz ki işte gözün 40 parçası var. Bu 40 parçadan bir tanesi bile olsa olmasa çalışmıyor göz. Dolayısıyla indirgenemez kompleksliğe sahip bir organ. Onun haricinde işte Darwin mesela demiş ki bir organın yavaş gelişmelerle oluşamayacağı ispatlanırsa teorem çökmüştür diyor mesela Darwin. Yani bakıyoruz hiçbir organ zaten yavaş gelişmelerle oluşmuyor. Göz mesela iki parçası olsa çalışmıyor, beş parçası olsa çalışmıyor, 15, 25, 35 çalışmıyor. Sadece tam 40 parçası olduğu zaman çalışıyor. Dolayısıyla Darwin'in söylediği şekilde evrim teorisi normalde çökmüş durumda. Tabii hocamızın tabiriyle bir ölüyü ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani ölü bir şahıs, kişi var. Onu böyle ayakta tutuyorlar. Kimisi kolundan tutuyor, kimisi bacağından tutuyor, işte kimisi kafasını tutuyor. Ama bıraktıkları zaman bu belli ki yere düşecek bir durumda. Ölü yani teori. Yani zorla ayakta tutmaya çalışıyorlar. İşte sahtekarlıklarla destekliyorlar. Demagojilerle destekliyorlar, yalan bilgilerle destekliyorlar, desteklemeye çalışıyorlar tabii. Çünkü aklı başında bir insan mutlaka fark ediyor evrim teorisinin geçersizliğini. Ama Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle şu anda yeryüzünde evrim teorisi bitmiş durumda. Ve yaratılış atlasının özellikle Avrupa'ya ulaşmasından sonra yapılan anketlerde biz bunun böyle olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Mesela Fransız Science Aktüel sitesi yaratılış atlası dağıtıldıktan sonra evrim konusundaki düşünceleriniz başlığıyla bir anket yapıyor. Ve de halkın %92'sinin evrime inanmadığı ortaya çıkıyor. Bakın muazzam bir rakam. %92'si evrimi reddediyor. Yani %92'si yaratılışı savunuyor. Yaratılış olduğunu, Allah'a inandıklarını söylüyorlar ankette. Normalde Fransa'da bu anketlerin sonuçları yaratılış atlasından önce belki de tam tersi düzeyde. Yani Allah'a inananların sayısı düşüktü normalde. Fakat bu anketlerde anlaşılıyor ki yaratılış atlasının etkisi Allah'ın dilemesiyle çok büyük olmuş. Mesela Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesinin yine internet sitesinde size göre yaşam nasıl oluştu sorusuna katılımcıların %86'sı Allah yarattı şeklinde cevap vermiş.
Maşallah.
Almanya'da yine yaratılış atlasının gitmesinden sonra olan bir şey. Danimarka'nın yine yüksek tirajlı günlük yayınlarından Extra Bladet gazetesinde Danimarkalılar artık evrime inanmıyor diye bir sonuç çıkmış. Ankette insanların maymundan geldiğini düşünüyor musun sorusuna halkın %88'i hayır demiş. Yani %88'i Allah'ın yarattığı ki Danimarka gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Normalde böyle bir şey mümkün değil. Yani biz yaratılış atlasından önce böyle bir anket yapılsa büyük ihtimalle %88'e Allah'a inanmıyoruz diyecekti. Ama yaratılış atlasından sonra Allah'ın dilemesi etkisi o kadar büyük olmuş ki %88'e yaratılışa inanıyoruz diyor Danimarka'da.
Maşallah.
Dolayısıyla bu Charles Darwin'in, işte Karl Marx'ın, ondan sonra işte Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun, bunun gibi komünist düşünceye sahip kişilerin öngördüğü gibi din yeryüzünden silinmiyor. Tam tersi muazzam bir ilerlemeye geçmiş durumda şu anda. Çünkü Karl Marx'a sorduğumuz zaman, işte din ne olacak dediğimiz zaman, din bundan işte 100 sene sonra yeryüzünden silinecek diyordu. Yani hiçbir dediği çıkmadığı gibi bu da çıkmadı. Yani ne dese çıkmıyor, ne dese tam tersi çıkıyor Karl Marx'ın veyahut da işte komünist düşünceye sahip başka kişilerin hiçbir öngörüsü çıkmadı şu ana kadar. İşte kapitalist toplumlar, işte proletaryayla burjuvazinin bir mücadelesidir gibi yorumları vardı. Yani insanın söylediklerinden bir tanesi tutar, hiçbirisi tutmadı. Hiç öyle bir mücadele olduğunu görmüyoruz şu anda yeryüzünde. Mesela yine Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung yaptığı ankette insanın bir yaratıcı eseri olduğuna inananların oranı %87 çıkıyor yine. Bakın yine muazzam bir rakam. İsviçre'nin en yaygın okunan gazetelerinden Bilik gazetesi de yaratılışa inananların oranı yine %85 çıkıyor. Yani yaptığı anketlerde. Yine
tabii,
muazzam.
Tabii bu oran her geçen gün artıyor inşallah. Yaratılış atlasını gittiği her ülkelerde yüzdeye ne kadar değiştirdiğini inşallah görüyoruz.
Evet. Ya çünkü zaten hani bir insan baktığı zaman sadece birkaç sayfasına bile baksa yaratılışın olduğunu görüyor Allah'ın izniyle. Hatta gösterelim şimdi burada yaratılış atlası. Birkaç fotoğraf gösterelim. Şöyle birazcık zorlanarak kaldırıyoruz ama. Mesela şöyle zoomlayabilirsek. Mesela rastgele bir sayfa açtık. Cır cır böceği çıktı. Burada şu anki halini görüyoruz. Diğer fosillerde de bundan 25 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Bakın hiçbir değişiklik yok. Rastgele bir sayfa açıyoruz mesela. Bir var ve 23 ila 5 milyon yıl arası, bakın. Burada detaylı fosilin resmini görebiliyoruz. Altta da gerçek hali var, şu anki hali. Yine hiçbir değişiklik yok. Sadece işte bu kişiler yaratılış atlasından şöyle 3 sayfa açsalar, kaplan kafatası mesela. 20 milyon yıldır bu kaplan kafatası hiçbir değişikliğe uğramamış. Tamamen aynen korunmuş. Yani evrim olsaydı eğer bu canlıların böyle bambaşka canlılara dönüşüyor olması gerekirdi. İşte mesela dişlerinin yerinin değişiyor olması gerekirdi. Kesici, mesela önde 2 tane uzun dişi oluyor kaplanın.
Evet.
Bu dişlerin daha önce işte arka taraflarda, ön tarafta, altta, işte sağda, solda, sağ sola doğru çıkan düz niye çıksın ki normalde? Değil mi ya? Onun açısını kim belirliyor? Tesadüfler mi belirliyor? Sağa sola çıkmış, işte ters taraflardan çıkmış versiyonlarının mutlaka fosil kayıtlarında olması gerekiyordu. Ama görüyoruz fosil kayıtlarında her zaman şu anki haliyle aynı. Mesela önde 2 tane dişi var. Bu değişmediğini gösterir o zaman. Veyahut da bir evrimle, işte yavaş yavaş gelişmelerle oluşmadığını gösterir. Mesela Yaratılış Atlası'nda 1000 sayfalık bir eser, muazzam bir eser hocamızın hazırladığı. Yani sadece mesela 3 sayfasına baktık şu anda. 3 sayfasına baktığı zaman bile bir insan yaratılışı net bir şekilde görür, evrimin olmadığını görür. 1000 sayfasını inceledikten sonra zaten evrimin E'sine inanması mümkün değil. O yüzden zaten Yaratılış Atlası'nın gittiği ülkelerde yapılan anketlerin sonuçlarını görüyoruz. Normalde Allah'ın yarattığına inananlar belki %20 seviyesindeyken %95'e çıkıyor.
Maşallah.
Bu tabii Allah'ın izniyle çok büyük bir mucize. Aynı zamanda gerçekleşmiş bir mucize. Hocamızdan da Allah razı olsun.
Evet tabii Fransa'da bile, yani Fransa'da mesela ne kadar çok etkili olduğunu görüyoruz inşallah. Gördüğümüz bir videoda Yaratılış Atlası'nın evet doğru olduğunu ama bizim hiçbir şekilde onu kabul etmememiz gerektiğini söyleyen bir hukuk sistemini gördük. Tabii. Yani orada Akın hocamın da söylediği gibi ilk 3 sayfayı açtığınızda bile ne kadar yani fosillerin işte milyonlarca yıl önceki fosilin bile günümüzde hali değişmediğini, aynı olduğunu görüyoruz inşallah. Bunu görenler de tabii bu yüzdeyi arttırdıklarını gören Darwinist kafalar hemen bu yaratılış atlasını isteyemeyeceklerini, evet doğru olduğunu, Harun Yahya'nın böyle bir şey yaptığını, çok doğru olduğunu ama çok telaşlı bir ses tonuyla hayır hayır biz bunu istemiyoruz diye videolar yayınlıyorlar yani.
İnşallah. Şimdi Önemli olan şu arkadaşlar, bir kere dünya çapında bir şuurun oluşturulması gerekiyordu. Ahir zamanın en büyük özelliğidir bu. Hocamızın çalışmalarından önce yeryüzündeki durum şu anda bizim anlattığımızın tam tersiydi. Yani insanlar ne gariptir ki, ne acayiptir ki, hakikaten tesadüfen meydana geldiklerine inanıyorlar. Büyük kısmı. Hakikaten haşa Allah yok inancı çok yaygındı. Ateizm çok güçlüydü ki bundan kaynaklanan işte materyalizm, faşizm, komünizm ki bunun çok büyük acılarını çekmiştir dünya. Yine işte o malum Darwin kafayı takip eden psikopat liderler. Bunlar büyük bir mezalim gerçekleştirdiler dünyada. Fakat sonra tabii tam vakti geldiğinde inşallah Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisidir o. Vakit geldi. O vakitte de artık insanlar Allah'ın var olduğunu görmeye başladılar. Allah zaten vardı. Onlar görmeye başladılar. Hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını görmeye başladılar. Ama bu şuur dünya çapında Allah razı olsun hocamızın Kur'an, sünnetler ve İslam alimlerinin çalışmaları ışığında yapmış olduğu bilimsel hizmetlerle oldu. Şimdi bunu herkes kabul ediyor artık. Çünkü bu çok açık. Bak, yaratılış atlası dünyada tektir. Cenab-ı Allah'ın var olduğunu açık açık belgeleriyle en güzel şekilde ispat eden bir delilden, birçok delil vardır, bir tanesidir. Bu, hocamız söyledi. Alın bunu, mesela bir köye götürün, köy kıraathanesine koyun. Oraya artık ne ateizm girebilir, ne komünizm girebilir, ne de deccaliyet girebilir. Mümkün değildir, giremez. Alın bunu Fransa'ya koyun, herhangi Paris'te mesela, işte La Tour Eiffel'in orada bir kafeye koyun. Paris'e deccaliyet giremez artık, bitmiştir. Amerika'da herhangi bir yere koyun, yine o şekilde. Ama bunu görmek lazım. Çünkü yeryüzünde bu şuuru, yani Allah var, hiçbir şey tesadüfen olmamıştır şuurunu bütün dünyaya yayılmasına hocamız vesile olmuştur. Bu açık bir gerçektir. O yönden de hocamızdan Allah razı olsun. Çünkü biz bunları bilmiyorduk. Bizim çocukluğumuzda herkes bilir. Kendi ilkokulunda duvarda işte değil mi? O klasik maymundan ayağa kalkarak yürüyen giden bir adam vardı. Hiçbir şey de anlamazdık. Bakardık böyle. Bir şey de anlatmazlardı ilkokulda ama orada dururdu. Meğerse o bir telkinmiş bize yapılan. Sonra anladık. Ne zaman anladık? Özellikle lise ve üniversite yıllarında anladık. Ki hala ne acayiptir ki üniversite giriş sınavlarında bile evrimle ilgili bir takım sorular sorulmakta. Yanlış olan cevaplar mecburen doğruymuş gibi tabii işaretlenmek yani durumunda kalınılıyor. Bu da çok acayip. Tabii bunlar da geçecek. Ama önemli olan burada artık herkesin, bak işte Akın anlattı mesela, birçok ankette herkesin bir yaratıcıya inandığını, Allah'a inandığını, Darwinist kafanın, evrimcilerin özellikle son 150 yıldır insanları kandırdığını, yalan söylediğini açıkça anladılar. Ama tekrar ediyorum, Allah razı olsun, bu hocamızın yaptığı çalışmalarla oldu. Büyük yönde. Tabii. Tabii ki hocamız gibi çok kıymetli İslam alimleri, büyüklerimiz var. Onların da çok değerli katkıları var. Ama hocamızın yapmış olduğu çalışmalar açık ve ortadadır. Bunu böyle görmek çok önemli. Yani çünkü değil mi, yapılan bir şeyin hakkını vereceksin. Yani bir insan bu kadar olağanüstü gayretle, metanetle, aşkla, şevkle hizmet eder. Sonra da onun payesi, hakkı verilmezse olmaz. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Bir ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mülk Suresi 23. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki, sizi inşa eden, yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Şimdi baktığımızda Akın hocam söyledi. Göz 40 parçadan oluşuyor dedi. Bir tek parçası olmasa çalışmıyor. Yani görme işlemini yapamıyor. Kompleks bir yapı. Allah her detayıyla sonsuz aklıyla bütün canlılarda tecelli ediyor inşallah. Gözlerle biz iman hakikatlerini görebiliyoruz. Doğada Allah'ın yarattığı güzellikleri görebiliyoruz. Kulaklarımızla hak olanı duyabiliyoruz. Duyuruyor Allah bize. Gönüllerimizle de inşallah hissediyoruz değil mi? Bu güzellikleri. Şimdi doğaya baktığımızda, bu iman hakikatlerine baktığımızda Allah'a derin bir korku ve aşk duymamıza daha da, değil mi, yakınlaştıracak bir yapı görüyoruz inşallah. Şimdi onlardan bir tanesine baktığımız zaman ve şeytandan Allah'a sanırım Allah örnek edinmeksizin yaratandır diyor. Örneği de insanlar alıyor doğadan. Şimdi bakın bunun bir örneği kelebekten bilgisayara nasıl çözüm oluyor onu inceleyeceğiz. Düşün, küçücük bir kelebek ama aklı şuur yok. Ama ondaki tasarım insanlara, değil mi, bir örnek oluyor.
Evet.
Şimdi incelediğimizde bilgisayarların işlem hızını belirleyen çiplerin daha hızlı olması, daha fazla işlemi daha kısa sürede yapabilmesi anlamına geliyor. Ancak bu çipler hızlandıkça daha fazla elektrik kullanılmasına sebep oluyor ve bu hızlı işlemlerin sonucunda çip aşırı derecede ısınıyor. Şimdi bir şey geliştirmeye çalışıyorlar ama o geliştirdikleri şey çok, demek ki hızlı çalışması gerekiyor ve ısındığını fark ediyorlar. Yani gerekli randımanı alamıyorlar. Doğaya bakıyorlar. Bilgisayar çipinin erimemesi için ise soğutulması şart. Ancak mevcut pervane fanlar son model çipleri soğutmaya artık yeterli olmuyor. Bu ısınma problemine yeni çözüm arayışları içinde çip tasarımcıları sonunda doğadan hazır bir çözüm bulduklarını açıklıyorlar. Yapılan araştırma kelebeğin kanatlarında bir soğutma sistemi olduğunu ortaya çıkarıyor bakın. Kelebeğin kanatlarında bir soğutma sistemi var.
Maşallah.
Bu soğutma sisteminin, elhamdülillah, ne kadar detaylı yaratıyor Allah. Bu soğutma sisteminin bilgisayar çiplerinin mevcut soğutma sistemi ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir performansa sahip olduğu ifade ediliyor. Kelebek soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısılarını en verimli şekilde devamlı olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu çok büyük bir problemdir. Çünkü uçarken sürtünme ile büyük miktarda ısı oluşacaktır. Bu ısının acil olarak soğutulması gerekmektedir. Aksi halde kelebeğin hayatını sürdürebilmesi mümkün olmayacaktır. Çözüm ise kanatlardaki çok ince film benzeri dokuların içinden geçirilmesiyle sağlanılır. Böylece vücutta oluşan ısı giderilmiş olur. Şimdi teknolojiye nasıl uyguluyorlar? Bu yeni soğutma tekniğinin çip üreticilerinin hizmetine girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Amerikan Ulusal Bilim Kurumu'ndan makine mühendisi Profesör Doktor Peter Wong başkanlığında bir araştırma ekibi kuruluyor ve bunun üzerine çalışıyorlar ve yapıyorlar. Şimdi baktığımızda görüyoruz ki Allah örnek edinmeksizin yaratan, örneği de insanların doğadan aldığını görüyoruz. Hani tesadüfen oluşmuştu? Yani kelebek nereden bilebilir, değil mi, o kadar ısı açığa çıkaracağını kanatlarını çırptığında, ondan sonra bir soğutma mekanizmasına ihtiyacı olacağını, bunu nasıl oluşturabilir? Dolayısıyla Allah çok detaylı yaratıyor. Şeytandan Allah'a sanırım, yaratan hiç yaratmayan gibi midir diyor Cenab-ı Allah. Tesadüfleri ortaya sürenler, bir şey yarattınız mı? Laboratuvar ortamında Habertürk'te sordular. Bir canlı yarattınız mı cansız maddeden? Kusura bakmayın, henüz yaratamadık ama ben bu bilimden umutluyum diyor.
İnanıyoruz diye olacak diyor.
Evet.
Yani. Zaten hani bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytan Allah'a sanırım buyurulur. Onlarda sizin için ibretlikler vardır diye buyurulur zaten. Hani biz bakıyoruz mesela bilim adamlarının yaptıkları her icatta mutlaka bir problemin çıktığını biliyoruz yani. Bugün Çin'de de hızlı tren yaptılar. Ne yaptılar? Hızlı treni yaptılar ama üst katmanında yaşayan insanların işte iş yerleri, evlerin bütün camları patladı. Hasar meydana geldi. Hemen kaldırdılar. Ondan sonra yıllar süren araştırmalar sonucunda baykuşun o hayalet uçak gibi uçuşunu araştırıp işte o sessizlik mekanizmasının nasıl oluştuğunu yıllarca süren araştırmalar neticesinde bulup onu hızlı trene uygulayıp gagasını da kuşa benzetip hızlı trenin hani gagasının uzun olmasını zaten biliyoruz ki kuştan örnek alıp yaptıklarını da söylüyoruz inşallah. Böyle doğadan aldıklarını da biliyoruz. Aynı şey az önce hocamın da anlattığı gibi kelebeklerde de aynı şey geçerli.
Bak ayette Allah şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel biçimde kusursuzca var edendir. Bakın kusursuzca var ediyor Allah. Tüm detaylarıyla. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayette. Biz neyi görüyoruz? Gerçekten Allah'ın kusursuz yaratmasını görüyoruz. Değil mi? Yani kelebekte de, minicik bir sinekte de, insanda da, değil mi? Göklerde de. Her yerde biz Allah'ın kusursuz yaratmasını görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Ve hamd ile tesbih ediyoruz inşallah.
Elhamdülillah. İnşallah. Zaten mesela bakıyoruz kelebekte, hocamın da az önce söylediği gibi herhangi bir eğitim almadığını biliyoruz. Allah'ın ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdiğini biliyoruz inşallah. Mesela kelebeğe baktığımızda doğadaki en yırtıcı kuş nedir? Baykuş değil mi hocam? Baykuşun kelebeği avlamak için geldiğinde kelebeğin sırtındaki baykuş gözünün olduğunu bilmediği halde kapanması ve baykuşun en yırtıcı hayvan olmasına rağmen kaçmasını burada Allah'ın ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz inşallah. Yani yoksa küçücük bir kelebekten mi korkacak doğanın en yırtıcı kuşu? Değil mi? Burada hareketini Allah'ın ilhamıyla gerçekleştirdiğini ve oradan uzaklaştığını görüyoruz. Ve kelebek sırtında baykuş gözünün doğadaki en yırtıcı kuştaki gözün sahip olduğunu nereden bilecek?
Tabii.
Değil mi? Herhangi bir aklı şuuru yok. İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Doğadaki malzemelere baktığımız zaman da son derece üstün yapılara sahip olduğunu görüyoruz. Örneğin ağaçlar sert ve dayanıklıdırlar. Bu durum elbette ki tesadüf eseri değildir. Hepsi Yüce Allah'ın uygun gördüğü, oluşmasına müsaade ettiği önemli şeylerdir. Her detay, mesela katmanların inceliği, sıklığı, damarların sayısı, dizilimi gibi dayanıklılığı sağlamak üzere kusursuz bir düzenle yaratmıştır Allah.
Maşallah.
Ağacın yapısını meydana getiren temel kimyasal maddelerden biri lignoselülozdur. Bu madde tahtaya sağlamlığı kazandıran lignin ve selüloz denilen maddelerin karışımından oluşmaktadır. Yüce Allah ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert bir madde olan tahtaya uçuca eklenmiş uzun, oyuk hücrelerin oluşturdukları paralel kolonlar biçiminde yaratmıştır. Çevrelerinde ise spiraller halinde selüloz lifler sarılıdır. Bu çok dayanıklı bir yapıdır. Öyle ki tahtanın yapısı taklit edilerek yapılan bir materyal, günümüzde kullanılan diğer sentetik materyallerden 50 kat daha fazla dayanıklılık göstermiştir. Sahip oldukları kompleks sistemlerle bilim dünyasının önemli bir araştırma sahasını oluştururlar ağaçlar. Bilim adamlarına pek çok konuda ilham kaynağı olan ağaçların kompleks hücre yapıları gelişen teknolojiye ve yoğun araştırmalara rağmen henüz tam olarak çözülememiştir. Yani bunların kaynakları bir araştırmayla dahi çözülemiyor. Yani Allah'ın yarattıklarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını burada bir kere daha görüyoruz.
Maşallah.
Yani biz kullarının bunlara hiçbir şekilde gücü yetmiyor.
Maşallah.
Ağaçlar tabii ki günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçasıdır ve bizlere sağladığı faydalar da çok fazladır maşallah. Tahtanın sertliği ona çok güvenli bir malzeme niteliği kazandırır. Tahtanın bu özelliği günümüzde de mermi ve bomba gibi yüksek hızlı ve tahribatı güçlü parçalara karşı koruma sağlamak için geliştirilen maddelerde taklit edilmektedir. Tahta kırılırken çatlamaları izleyebileceğimiz kadar yavaş bir kırılma gerçekleşir ve bu özellikle tedbir alınması için vakit kazandırmış olur. İkinci Dünya Savaşı'nın moskitoları şimdiye kadar en çok hasar tolere edebilen uçaklardır. Bu uçaklar tahtası çok hafif olup can kurtaran salya ve benzeri yapımında kullanılan bir tropikal Amerikan ağacının tahtasının daha yoğun olan kontroplak tabakaları arasında sıkıştırılmasından yapılmıştır. Gerilebilen ve örneği bulunmayan bir malzeme olarak tanımlanan selüloz, ahşap binaların asırlarca ayakta kalmasında, binaların, köprülerin, mobilyaların ve pek çok aletin yapımında diğer tüm malzemelerden daha fazla kullanılmaktadır. Burada birkaç örnekte gördüğümüz gibi Allah ağaçları yaratmış ve insanın faydasına vermiştir. Kur'an'da Rabbimiz bunu şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? onun ağacını sizler mi inşa ettiniz? Yoksa onu inşa eden biz miyiz? Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma konusu, hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Lokal suresi 71 ve 74. ayetler. Yine buradaki ayetimizde de anlıyoruz ki Allah'ın ağaçları bizlerin paydasına yaratmış olduğunu görüyoruz maşallah.
Ya elhamdülillah o kadar mucizevi bir şekilde insanları yüce yaradanımız rızıklandırmış ki hani gören gözlerin daha iyi görmesi, yüreklerine işletmeleri gerekiyor inşallah. Burada mesela bakıyoruz. Bu önümüzdeki kağıdın neden yapıldığını biliyoruz inşallah. Şu anda da Elçin kardeşimizin anlattığı gibi daha iyi anlıyoruz inşallah. Daha iyi görebiliyoruz inşallah. Yani bugün çevremize baktığımız zaman toplamında nereye bakarsanız bakın mutlaka ağaçtan, işte dolaplarımız olsun, evin inşasında kullanılan malzemeler olsun, hepsinin ağaçtan Allah'ın bizleri rızıklandırdığını görüyoruz inşallah.
İnşallah. Bakın bilim bugün, yani bugünkü teknolojide bile daha gülün kokusunu tam olarak birebir yapamadı.
Maşallah.
Yani düşün, kapkara, kirli, çamur değil mi? Topraktan çıkıyor ve bir yani ağacın dalında, tahtanın da ucunda rengarenk Allah yaratıyor ve mis kokulu olarak yaratıyor. Şimdi bu nasıl tesadüfen olabilir diye sorduğunda bir şeyler anlatıyorlar da karşılığı yok. Bakın Cenab-ı Allah Nem suresinin 60. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla, o suyla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir. Bak Darwinist düşünceye, değil mi? Biz burada ayette de görmüş oluyoruz. Bakın bir ağaç bile, değil mi? Allah söylüyor. Sizin içinse bir ağacı bitirmek bile mümkün değildir diyor Cenab-ı Allah. Neyin tesadüfen yaratıldığını söylüyorlar. Hangi birini söyleyecek ki? Yani dolayısıyla her zaman bunu hocamızın vesilesiyle söylüyoruz. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey Allah'ın yaratması, üstün yaratması. Değil mi? Sonsuz aklıyla inşallah tecelli ediyor dışarıdaki canlılarda. Biz çok büyük nimetler görüyoruz maşallah.
Subhanallah, bir tanesini bile hocam az önce söyledi, hani bir tanesini bile bitirmenin mümkün olmadığını söyledi ki Yaradan hani bu konuda bile, hani o ağaç konusuna değinecek olursak birden fazla çeşitliliği insanlara bahşetmiş inşallah. Yani bugün sadece bir çeşit ağaç yok inşallah. Allah birden fazla, hatta burada sayamayacağımız kadar çeşitlilikte insanları rızıklandırmıştır inşallah.
Maşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin her konuda olduğu gibi ağaçlarla da ilgili birçok konuda çok güzel tefekkürleri var. Maşallah. İman hakikatlerini o dönemde en güzel tefekkür eden, tefsir eden, anlatan kişidir. Çok değerli, çok kıymetli bir zattır. Mesela ağaçla ilgili çok güzel bir tefekkürü var. Şualarda geçiyor. Şöyle buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Elhasıl her bir ağacın evveli öyle bir sandukça ve program ve ahiri, yani DNA'yı aslında anlatıyor ağacın. Öncesi minik bir sandukçada, yani tohumda saklıdır diyor. Daha sonra olacak her şey o tohumun içinde yazılıdır ve bir programdır diyor. Hem DNA hem de tohumu kastediyor. Ve ahiri, sonrası öyle bir tarifname ve numune ve zahiri, yani görünen kısmı, öyle bir müsenna, hülle ve bir münakkaş libas, yani görünen kısmında böyle nakşedilmiş, dokunmuş bir elbisedir diyor ağacın o dış güzelliğine baktığımızda. O elbisenin ağaca Cenab-ı Allah tarafından giydirildiğini söylüyor.
Maşallah.
Ve batını, yani görünmeyen metafizik kısmı, öyle bir fabrika ve tezgahtır ki bu dört cihet, bu saydığı dört nokta öyle birbirlerine bakıyor. Yani tohum ve tohumun içindeki DNA ve DNA'nın içinde saklanan program ağacın, tarifname ve numunesi gizli olan sonrası ve görünen o güzel kıyafeti ağacın ve gizli de görünmeyen bir fabrika gibi ve fabrikanın bir tezgah gibi çalışan, işleyen sistemleri. Bu dört cihet her biri birbirini tamamlar ve bir tanesi olmadan diğeri olmaz.
Maşallah.
Ama her biri bir bütündür. Bu dördü olursa biz ağaçtan bahsedebiliriz. Yani evrimci kafanın bahsettiği gibi değil. Bir tanesi olmayabilir ama diğer üç tanesi olur diyor veya bir tanesi olabilir ama işte ne bileyim iki tanesi olmayabilir diyorlar. Öyle olmaz. Bütün özellikler bir anda bir yerde aynı anda faal olarak bulunması gerekir. Onu anlıyoruz. Sonra diyor ki ve dördün mecmuundan toplamından bir araya gelmesinden öyle bir sikke-i azam belki bir ismi azam tezahür eder ki yani bu dört özellik bize Cenab-ı Allah'ın büyük azam olan sıfatlarını gösterir. Biz ona baktığımızda Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görürüz. Bu özelliklere baktığımızda. Bütün kainatı idare eden bir sani vahid. Bak sadece bir ağaca baktığımızda diyor. Ne görüyormuşuz? Sadece o ağacı değil. Bütün dünyayı yöneten sani yani sanatı da Cenab-ı Allah yaratır. Sani vahid tek olan sanatkarı görüyoruz diyor. Ehad'den başkası o işleri yapamaz. İşte ehad bir olan tek olan Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimsenin bütün kainattaki var olan işleri yapamayacağını söylüyor. Sadece Cenab-ı Allah yapar bunu diyor. Bir tek ağaca bakarak söylüyor bunu. Ve ağaç hatta hocamızın buna benzer örnekleri var. İnsan demişti Allah'ı hemen bakar bakmaz dedi herhangi bir şeye. Hemen var olduğunu anlar dedi. Çok açıktır. Mesela otur duvara bak hemen anlarsın dedi mesela. Başka bir şeye gerek yoktur. Kendine bak, tek başına kaldın. Kendine bak, hemen anlarsın. Hemen fark
zaten
edersin.
Zaten bir insanı alıp bomboş bir odada sadece bir sandalyenin üzerine oturtturup boş bir duvara karşıdan baktığın zaman kendini Allah'a teslim eden, samimi bir akla sahip olan herkesin Allah'ın kusursuz yarattığını görecektir inşallah. Çünkü çok fazla dışarıdaki mucizelere bakmaya bile gerek yok. Zira kendi bedenimizdeki mucizelere saymakla bitiremediğimiz mucizelere baktığımız zaman bile Allah'a sonsuz şükürlerini dile getirecektir Allah'ın izniyle.
Tabii. Sonra devam ediyor. Ve ağaç gibi her zihayatın evveli yani hayat sahibi herkesin, ruh sahibi herkesin öncesi, ahiri, sonrası, zahiri görüneni, batını, gizli olanı, birer sikke-i tevhid, birer hatemi vahdet, birer mührü ehadiyet, birer turrayı vahdaniyet taşıyor. Yani neymiş? Her insanın evveli, sonrası, görüneni ve batınına baktığımızda hepsinde Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görüyoruz diyor. Mührünü, hatemini mesela son, turrasını, ehadiyeti Cenab-ı Allah'ın teklini görüyoruz diyor. Sonra diyor ki çok güzel benzetme yapmış. Hatta diyor her bir nevi, her şey, her tür, cins. Mesela nevi beşer dahi bir ağaçtır diyor. Bak insan ağaca benzetiyor mesela. İnsan türü de ağaca benzer diyor. Nasıl benzer diyor? Kökü ve çekirdeği mazide. İnsanın kökü ve çekirdeği yani kaderi geçmişte Cenab-ı Allah tarafından takdir edilmiştir. Kader-i ilahi. Geçmişi neredeymiş? Mazide ve semereleri yaptıkları ve neticeleri yaptıklarından sonra aldığı neticeleri de mustakbeldedir diyor. Gelecektedir diyor. Tıpkı o tohumu toprağın altına koyup sonra yukarı doğru çıkması gibi dik duran bir ağaç olması gibi insan da toprağın altına girer diyor. Sonra baki olan ahiret hayatına böyle ayağa kaldırılır diyor. Tıpkı bir ağaç gibi. İnşallah.
Hocam biz mesela hayvanların ağızdan beslendiğini biliyoruz. İnşallah hocamızın da okuduğu Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediklerini duyunca da ne kadar çok kulaktan beslendiğimizi inşallah bir kere daha anlamış oluyoruz. Burada mesela anlıyoruz ki Darwinizmciler, işte materyalizmciler sapla samanla ne kadar çok benzediğini biliyoruz inşallah. Tabii bizim burada bütün müminlerin inşallah Kur'an-ı Kerim'le beslenmesini buradan niyet ediyoruz inşallah.
Evet. Tabii biz bunu da hocamız vesilesiyle öğrendik. Bizim bundan da haberimiz yoktu. Yani Kur'an-ı Kerim okunan bir kitap değildi o kadar çok. Evlerde, her evde vardır Kur'an ama tamam. Okunmazdı. Yani evde dursun gibi bir psikoloji vardı. Veya okunurdu, anlaşılmaz. Biz Arapça bilmiyoruz. Yani birçok Türk vatandaşı Arapça bilmez.
Bir de aman dokunma.
Kısa, şey evet tabii. Mesela ben sorardım, dedem okurdu, babaannem okurdu. Ne okuyorsun derdim. Hani çok hoşuma gidiyor, güzel. Kur'an okuduğunu da biliyordum ama hani ne anlatıyor derdim. Aa, bilmiyorum derdi. Ya okuyorum derdi. Hani iyi oluyor, ferahlıyorum derdi. Doğru, Kur'an okuyunca insan ferahlar. Ama manası çok önemlidir.
Değil mi mesela?
Okumakla beraber. Mesela manası yok, bilmiyoruz. Kur'an Cenab-ı Allah söylemiş, buyurmuştur onu ayet-i kerimede. Şeytan Allah sınırım. Biz size diyor Kur'an'ı bir rehber, bir rahmet ve bir nur olarak gönderdik diyor.
Maşallah.
Rehber elde olur. Yani bilmediklerini, sana diyor bilmediklerini öğrettik diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah sınırım. Yani biz bilmediklerimizi Kur'an'dan öğreneceğiz. Ve öğrendik nitekim. Ama tabii dediğim gibi buna da hocamız vesilesiyle biz nail olduk. Mesela sünnetleri de bilmiyorduk. Ahir zamanla ilgili hadis-i şerifleri bilmiyorduk. Hiç kimse bize Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmadı. Çok çok azdı. Belki anlatanlar vardı ama hani bu kadar yaygın olmayabilir. Şimdi dünya çapında herkes Mehdiyet'i biliyor. Hazreti İsa'nın geleceğinden haberi yoktu kimsenin. Yani bir kısım insanlar biliyordur tabii konuyla yakından ilgilenen ama bu denli yaygın bir şekilde hiç kimse bilmiyordu. Meğerse hakikatmiş, gerçekmiş, doğru. Yani Cenab-ı Allah'ın vaadi varmış. Biz bunu Allah razı olsun Kur'an'dan ve hocamızın vesilesiyle bunu da öğrenmiş olduk. Yani senin dediğin önemli, insanlar Kur'an okuyacak, Kur'an'dan öğrenmeli ama öyle değildi önceden.
Evet.
Yani şimdi tabii bunu rahat rahat, hatta bunu söyleyemiyorduk bile. Yani ben çok iyi biliyorum, arkadaşlarım vardı, namaz kılıyorlardı, saklanarak namaz kılıyorlardı bizim çocukluğumuzda. Ya niye böyle yapıyorsun? Ya utanıyorum diyordu, bana bir şey derler diye. Şimdi neyse namaz kıldığım bilinmesin diyorlardı. Gizli gizli namaz kılıyorlardı. Şimdi insanlar artık ben Darwinistim diyenler, mesela evrim teorisini savunanlar utanıyor şimdi. Namaz kılıyorum diyenler de büyük bir onur, gurur, izzet ve şerefle yolda yürüyorlar ve göğüslerini gere gere ben Müslümanım diyorlar. Ama bu şuur, az önce bahsettiğimiz bu şuur yeryüzünde hocamızın vesilesiyle oturdu. Yani insanlar namaz kılabiliyorum diyor artık. İnsanlar ben Allah'a inanıyorum ve bundan gurur duyuyorum diyor artık. Veya adam çok zengin, her türlü imkanı var. Mesela namaz kılıyor, şaşırıyorlar. De. Aa, nasıl yani? Sen Müslüman mısın? Namaz mı kılıyorsun? Hadi canım, olacak şey diyorlardı. Bak bu da bir şuurdu. Bu da hocamız tarafından kırıldı. Yani din fakirin afyonudur. Yanlış olan bu bakış açısını komünistler, stalinistler, leninistler oturttu milletin kafasına. Halbuki öyle bir şey yok. Dini herkes yaşar, rahatlıkla yaşar. Seve seve yaşar, güzellikle yaşar, ferahlıkla yaşar. Ama bu şuurda yine ahir zamanda öyle görüyoruz. Hocamız vesilesiyle oturdu. Artık değil mi? Fakir olsun, zengin olsun, efendim güçlü olsun, güçsüz olsun, her ne olursa olsun. Ben inançlıyım diyen insanlar artık özgürce bunu ifade edebiliyorlar. Allah razı olsun hocamızın.
Burada mesela Serdar hocam da az önce söylediği gibi hani evet mesela dedelerimiz, büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim okuyordu ama hani anlamlarını bilmiyorlardı. Aslında burada mesela hocamızdan Allah razı olsun, burada da çok iyi şeylere yönlendirdi bizi. Mesela 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de yazan şeylerin daha bilimin yeni buluş yaptıklarını görüyoruz inşallah. Yani bilimin daha yeni bulduklarını, işte çok ödüller verildiğini mesela 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de zaten bunlar vardı inşallah. Hocamız da söylüyor yani. Eşsiz, kusursuz haritamız Kur'an-ı Kerim'dir inşallah. Bunu da zaten hocamız kitaplarında yazdıklarıyla insanları daha iyi bir şekilde aydınlatmıştır. Mesela 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de dünyanın dönüş yönüyle ilgili mucizeler var. Mesela bilim daha bunları yeni buluyor inşallah. Bununla ilgili bir slaytımız var. İnşallah hazırsa gösterelim. Dünyanın dönüş yönü. Mesela bununla ilgili bir ayetimiz var inşallah. Kovulmuş şeytana Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı yapısıdır inşallah. Bu şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Maşallah. Nem suresindeki ayette dünyanın sadece döndüğü değil dönüş yönü vurgulanmaktadır. 3500-4000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur. Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi dünyanın dönüşünüdür. Günümüzde bilindiği gibi dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bilimin yakın tarihlerle tespit ettiği bu bilimsel gerçek, Kur'an'da yüzyıllar öncesinden dünyanın bir düzlem olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit duruğu sanılan 14. yüzyılda haber verilmiştir. Mesela burada söylüyoruz inşallah, Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önceden söylenen, haber verilen mucizeler daha yeni bulunmaktadır inşallah.
Maşallah. Bu da Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, değil mi?
Evet, Kur'an'ın
insan sözü olmadığı, Cenab-ı Allah'ın sözü olduğunu bize bir kez daha gösteriyor inşallah.
İnşallah. Kur'an mucizelerine bakmak da çok önemli. Çünkü daha yeni açığa çıkıyor bu Kur'an mucizeleri. Yani normalde işte bundan 10-15 sene öncesinde belki 1-2 tane Kur'an mucizesi bulunmuştu. 50-100 sene öncesinde belki hiç bilinmiyordu. Mesela Kur'an'ın bilimsel mucizeleri. Ama şu anda böyle yüzlerce mucizeye rastlıyoruz ve hani bu tam da ayrı zamanda ortaya çıkıyor bu mucizeler. Ve gördüğümüzde de kesin olarak hani iman ekatleriyle beraber de baktığımızda tam olarak Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi tabii az önce evrimden bahsettik. Evrimin peşinden giden kişiler aslında bu fikrin babası diyelim. Bunun nasıl bir adam olduğunu bilmiyorlar. Yani kim olduğunu, özelliklerini falan bilmiyor. Bilseler onun peşinden gitmezler. Darwin'den bahsediyorum. Bu saç sakal karışık bir vatandaşı gösteriyoruz ya.
Evet.
Yaşlı ihtiyar dedi. Şimdi bu o görüntüsünden dolayı bazı insanlar üzerinde böyle hani bilim adamı falan, alim, çok acayip sırlara vakıf, işte dünyanın gizemini çözmüş, dünyanın ve insanlığın nasıl var olduğu konusunda hiç kimsenin bilmediği acayip şeyler bilen biri gibi gösterildi.
Aslında Serdar Hocam tam burada insanların, birçok insanın kafasındaki soru işaretini gidermiş oluyor. Allah razı olsun, çok doğru bir şey söylüyor. Yani surata baktığınız zaman evet, hani sanki böyle çok alim bir şeyleri keşfetmiş, cidden ilim sahibi olmuş gibi duruyor.
Evet, şimdi bu vatandaşla ilgili biz biraz bilgi verelim. Otobiyografisinde bu kendisini anlatıyor. Yani bizim dediğimiz bir şey değil. Bu hocamız onu söylemişti. Bayağı acemi bir şey, biri. Biyolog göğe. Yani biyolog zannediyorlar ama değil yani. Okuduğu üniversiteyi bitiremiyor zaten. 2 yıl gidiyor kalıyor, süper başarısız. Ondan sonra babası alıyor bunu, ayrılıyor okuldan. Başka işlere veriyor, onlarda da acayip başarısız oluyor. Yani hayatı böyle başarısızlıklarla geçmiş biri. Tabii Allah'a inanmadığı için, Allah'ı inkar ettiği için de ortaya bir şey atmış. İçtiği içeceği biraz fazla kaçırınca. Bazılarının da bu hoşuna gitmiş bu fikir, sahiplenmişler. Sonra bugüne kadar gelmiş. Bak bu da ayrı zamanın harika yönlerinden bir tanesidir.
İnşallah.
Ya alenen büyük bir yalan, bak çok büyük bir yalan, acayip kabul görmüş dünya çapında. Ya normalde yalan bellidir, yalan olduğu. Hiç kimse inanmaz. Ama ayrı zamanda böyle olması gerektiği için, kader öyle olduğu için Cenab-ı Allah buna müsaade ediyor. Bütün dünyanın yani büyük kısmı, hepsi değil tabii, büyük kısmı buna inandı. Ama bakın şimdi bu inandıkları kişi bizim özellikle bu yerli evrimci dediğimiz vatandaşlar için şifa niyetine olacaktır. Akıllarını başlarına alsınlar diye kime tabi olduklarını bir görsünler. Otobiyografisini okumamışlardır büyük ihtimal. Çünkü bayağı ateşli savunuyorlar böyle bir masalı. Şimdi bakalım bu masalın kahramanı nasıl bir tipmiş. Darwin'in otobiyografisinden diyor ki, okuldan ayrıldığımda tüm öğretmenlerim ve babam tarafından sıradan bir çocuk, hatta ortalama standartın altında zekaya sahip bir çocuk olarak görüldüğüme inanıyorum. Kendininle ilgili teşhis yapmış. Milletin de buna karşı davranışını görünce tabii aklıyla ilgili durumu açıkça görmüş. Akıl demeyelim, zeka. Çok utanarak söylüyorum ki babam bir keresinde bana avlanmak, köpekler, fare yakalamak dışında hiçbir şeye önem vermiyorsun. Kendine ve bu aileye yüz karası olacaksın demişti. Babasını tebrik ediyoruz. Çok ferasetli bir babaymış. Sadece kendi ailesine değil, bütün yeryüzündeki ailelerin yüz karası oldu. Ya fare kovalamaya devam etseymiş daha herhalde iyi olurmuş en azından.
Belki orada başarılı olur.
Farelerden bizi kurtarırmış. Diyor ki, okulda hiçbir işe yaramadığımdan Babam beni oldukça erken bir yaşta okuldan aldı. Ve abimle birlikte Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 2 yıl veya 2 dönem kaldım. Ancak kısa süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayretli bir çaba içinde bulunmama gerek olmadığına inanıyordum. Hani akademisyendi bu vatandaş? Hani kendini böyle bilme adamıştı? Yani normal, yani çıkar peşinde, menfaat peşinde ve tam böyle klasik esnaf, böyle uyanık esnaflar olur ya. Yani esnafları tenzih ederim. Yani böyle ticari bir şey var ama böyle süper uyanık. Yani bedavacı, hemen ben konayım. Eyyamcı. Babamın şey, yani böyle tam eyyamcı, babasının mal varlığına konup oturup oh gününü gün edecek. Yani bunun derdi bu. Böyle bilim yapayım. İşte insanın varoluşunun kökenini araştırayım. Efendim, ya zaten Levantin miydi? Kimdi o bir ünlü bir bilim adamı? Diyor ki asıl sorun diyor, insanlara diyor yıldızların, güneşin, kainatın, gezegenlerin nerede olduğu veya bunlarla ilgili bilgi vermek veya hücrenin olağanüstü özelliklerinden bahsetmek ve bunlarla ilgili insanları bilgilendirmek değildir diyor evrimin asıl konusu. Ya bilim yapmak değildir diyor. Asıl konusu diyor evrimin maddenin ezelden ve ebediyete kadar gittiği ve ister inanın ister inanmayın Allah'ın olmadığı inancını yaymaktır diyor. Bak çok açık söylüyor. Yani asıl amaç, Darwin'in kendi asıl amacı, dünyada şahane bir hayat yaşasın. Kendince o çirkin aklıyla artık böyle çıkarcı, menfaatçi bir böyle tırtıklayan sağdan soldan babasını, işte ailesini, yakınlarını, onun parasını alan babasının ve onun üzerine konup yaşama peşinde olan biri. Zaten bunun peşinden giden bilim adamları da aynısını söylüyor. Bizim böyle bilim yapmakla ilgili bir derdimiz yok diyor. Biz sadece Allah'ın var olduğunu inananlara karşı mücadele ediyoruz diyor. Bilimle uzaktan yakından alakamız yok diyorlar. Kendi itiraflarıdır bu. Vaktimiz bitmiş herhalde. İkinci yılda devam edeceğiz inşallah.
Evet. Aldığımız yerden.
Evet, Darwin'in çocukluğundan bahsediyorduk. Bizim özellikle yerli evrimcilerin kimin peşinden gittiğini, nasıl bir kafa yapısında olan bir kişinin peşinden gittiklerini, çocukluğunda neler yaptığını görmeler açısından güzel oluyor. Edinburgh Tıp Fakültesi'nde 2 dönem kaldıktan sonra babam doktor olma fikrinden hoşlanmadığımı gördü veya kız kardeşlerimden öğrendi ve bir rahip olmamı önerdi. Çok haklı olarak boşta gezen bir adama dönüşeceğimden endişe ediyordu ve o zaman geleceğim böyle görünüyordu diyor. Bak ne diyor? Diyor ki 2 dönem kaldıktan sonra üniversitede babam doktor olma fikrinden hoşlanmadığımı gördü diyor. Ya adamın anlattıklarıyla alakası yok. Yani tıp, biyoloji atıp tutuyor ya. İşte diyor hücre diyor jölemsi bir yapıdır diyor. İçi su doludur diyor mesela. Yani bir tıp adamı, bir biyolog böyle atmaz. Böyle bir şey demez yani hücreye bakıp. Buradan bunun tıp bilimiyle alakasız bir adam olduğunu zaten anlıyoruz. Kendi de söylüyor. Kaldı ki bunu bizim babası zaten fark etmiş. Yani bunun böyle hayta olduğunu, boş gezenin boş kalfası olduğunu, akademik işlerle hiç alakasının olmadığını fark edip okuldan almış. Yani okuldan alacak derecede bir duruma gelmiş çocuk.
Yani rahip olsaydı babasının söylediği gibi.
Güzel tabii canım rahiplik. Yani Allah'a inananlar için, Hazreti İsa'nın geleceğine inanan rahipler var. Çok kıymetli insanlar.
Tabii.
İslam'ı araştırıp Müslüman olsaydı daha da...
O daha güzel olurmuş rahip tabii canım. Allah'a inanması çok önemli ama Allah'a inanmıyor işte. Cambridge'deki din eğitimi aldığı okuldaki diyor, zamanım kesinlikle boşa gitmişti diyor. Bak dinle de şey. Yani bunu... üniversite okula koyuyorsun ilim yapsın diye, ilim yapmak istemiyor. Oku diyorsun okumak istemiyor. Ders çalışıyorsun ders çalışmak istemiyor. Efendim bu rahip okuluna veriliyor. Din eğitimi aldığı okula veriliyor. Burada diyor zamanın boşa gidiyor diyor.
Zaten diyor babam bana yüklü bir para bırakacak diyor. Hayatını devam ettirebilecek kadar para bırakacak diyor.
Evet diyor. Baba parası yiyeyim diyor. Yani tamam ye, kimsenin senin babanın parasına gözü yok ama baba parası yerken veya böyle garip bir kafa yapısı içerisinde yaşarken gidip de insanları kandırma. Bizim karşı olduğumuz, hocamızın yapmış olduğu ilmi çalışmaların karşı olduğu fikri yapı budur. insanlara yalan söyledi. Ve bu yalanı bazı onu destekleyen zararlı izim akımlarını benimsemiş kişilerin de bunu sahiplenmeleriyle bütün dünyaya ne oldu? Zulüm yaşattı. Kan döktü. Biz bunun karşısındayız. Yoksa bizim dar ünlü bir işimiz yok. Ne? Garibanın teki, yaşlı başlı bir adammış zamanda zaten. Yani anlattıkları da çok acayip. Hayatı da zaten belli işte, bak çocukluğundan beri bayağı bir enteresan bir tipe benziyor. Ama verdiği zarar çok önemlidir. Sonuç çok önemlidir. Bak milyonlarca insan katledildi 1. ve 2. Dünya Savaşları. Biliyorsun Darwin'in bu ortaya attığı fikri sistemin etkisidir, sonucudur, neticesidir. O psikopat Nazi liderinin yapmış olduğu Hitler'in zulüm bunun neticesidir. Mussolini'nin öyle, Stalin'in öyle, Lenin'in öyle. Hakeza şu anda doğuda akan kan bunun yüzündendir. PKK'nın yapmış olduğu bütün kahpe saldırılar, tuzaklar hep bunun yüzündendir. Şehitlerimiz, tabi Allah onlara şehitlik mertebesi veriyor, bu çok güzel. Ama masum insanların ölümü bu yüzdendir. Bunu görmek lazım. Biz, hocamız Fikren buna karşı çıktı. Duruşunu gösterdi ve fikri çalışmalarıyla evrim teorisini, Darwinist kafayı, komünist kafayı Fikren yerle bir etti. İnsanlar artık bunun çok zararlı bir şey olduğunu açıkça gördüler inşallah.
Maşallah. Bakın şöyle bir itirafta bulunuyor Darwin. Böyle karmaşık meselelere en ufak bir ışık dahi tuttuğumu iddia edemem. Her şeyin başlangıcındaki sır bizim için çözülmez bir halde duruyor. Şahsen ben agnostik, bilinmezci olarak kalmaktan memnunum diyor. Şimdi geri adım atmış oluyor, değil mi? Bir teoriyi ortaya atıyor ama sonra agnostik, ben böyle yani bilinmezci olarak kalmakta memnunum diyor. Ama bu sefer o iddiayı alan kişiler böyle koyu bir savunucu haline geliyor. Allah inkar etmek, değil mi? Allah inkar etme yoluyla bunu sahipleniyorlar. Darwin kendisi söylemiş oluyor işte, yani itiraflarından biz bunu görüyoruz.
Evet, inşallah.
Bu arada Serdar hocamızın az önce eklediği bir şey, Darwinizmin getirdiği katliamların başında işte PKK'nın doğuda döktüğü kanlardan. Dün de Diyarbakır'da 13 şehit oldu. Ailelerine buradan başsağlığı, Allah'tan sabır diliyoruz inşallah.
İnşallah.
Bunu da söylemiş olalım.
İnşallah. Yine bakın Darwin ne diyor? Mesela diyor ki, bunu da paylaşalım mesela. Adam süper de pervasız. Yani ben bir yalan attım diyor. Herkes de yedi bunu diyor, bir kısım insanlar. Ama hakikaten yalan söyledim diyor yani. Bunu da itiraf ediyor kitabında. Diyor ki, Teoriye karşı, yani evrim teorisine karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim diyor. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Ne demek bu? Yalan söylüyorum yani. Atıyorum yani. Yani benim söylediklerim bilimle alakası yok diyor. Speküle ediyorum diyor. İnsanları yanıltıyorum diyor. Yanlış bilgi veriyorum diyor. Ve hatta o kadar yanlış bilgi veriyorum ki meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine gittim diyor. Yani gayrimeşru bilim yapıyorum ben diyor.
Benim söylediklerimin uzaktan yakında bilimle alakası yoktur sözümü. Evet. Zaten okula başladım. Okulda eğitim almadım. Baba parasını düşündüğümden dolayı gerek duymadım. Ve de okuldan zaten kaldım, böyle bir eğitim almadım sözünden de açıkça alabilirsiniz. Bakın ben evet, bunu salladım evet, kafamdan. İnsanlar da buna inandı fikrini zaten evet, az önce hayatını okuduğumuzda zaten anlamış olduk. İnsanları da anlaması lazım.
Evet, bakın bir şey daha, bir itirafı daha var. Onu da paylaşalım.
İnşallah.
Darwin diyor ki bu çalışmaların, yani türlerin kökeni için kullandığı çalışmaları, bunları yaparken harcadığım zamana deyip değmediğinden şüphe ediyorum diyor. Yani boşa vakit harcadığından şüpheleniyor. Hakikaten de şüpheleri yerli çıkmış. Yani boşa vakit harcamış. O vaktini hakikaten İslam'ı, değil mi, Allah'ı tanıyarak geçirmiş olsaydı, iman hakikatlerini görmüş olsaydı, doğada incelediği varlıkların Allah'ın muhteşem yaratmasını, sonsuz akılla değil mi, yarattığını düşünmüş olsaydı böyle olmazdı. Ama tabii Allah bir kader yaratıyor. Kaderin içinde Darwin de inşallah görevini yapmış oluyor.
Evet. O şüphecilik şeyi de modası da herhalde son dönemde çıktı. Önceden işte mesela direkt inkar ediyorlardı. Bilimin işte ilerlemesi, bilim ilerlemediği dönemlerde direkt biz diyorlardı, inkar ediyoruz diyorlardı. Zaten bilim de bizim yanımızda diyorlardı. Sonra baktılar bütün bilimsel bulgular Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Allah'ın delillerini gösteriyor. Şimdi sonra yeni bu moda çıkardılar. İşte biz şüpheciyiz, agnostiyiz. İşte Allah'ın varlığını da bilemeyiz. İşte yokluğunu da bilemeyiz gibi yeni bir moda çıkardılar. Bu tabii Allah'ın varlığının delilleri bulunduktan sonra ona karşı bir şey söylenemeyeceği için artık net bir şekilde gözüktüğü için yani yeni bir kendini kandırma metodu olarak ortaya çıktı. Yani gerçi eskilere dayanıyor yine agnostizm ama yine şu son dönemde moda olmasının sebebi bu. Halbuki yani normal vicdanlı bir insan baktığı zaman canlılar yeryüzünde nasıl oluşmuş? Bir anda oluşmuş. Türler başka türlere dönüşebiliyor mu? Dönüşemiyor. İlk hücre kendi kendine oluşamıyor mu? Oluşamıyor. Protein kendi kendine oluşabiliyor mu? Hayır, yine oluşamıyor. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olması gerekiyor. Yani metafizik, fizik ötesi bir varlığın, fizik ötesi bir yaratmasıyla bunun bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla hani biz şüpheciyiz, işte biz agnostiyiz, bizim öyle bir görüşümüz var. Yani bunlar ahirette geçerli olacak açıklamalar değil. Mesela Allah bir ayetinde buyuruyor, Rableri karşılarında durduklarında öne sürdükleri deliller geçersizdir buyuruyor Allah. Yani mesela Allah karşısında kıyamet gününde durdurulduğunu düşünün o insanın. Delilleri geçersiz. Yani ben agnostiktim diyor mesela Allah karşısında. Hiçbir geçerliliği yok. Yani işte ara geçiş formu vardı diyor mesela. Elinde çizimler var. Allah karşısında bir geçerliliği yok. Yani çünkü Allah görüyor zaten karşısında. Yani Allah göremiyor tabii. İnkar edenler göremez de. Yani Allah karşısında zaten. Yani Allah'ın artık bir yarattığı, ahiret olduğu, cennet cehennem olduğu artık net bir şekilde gözükmüş oluyor. Dolayısıyla öyle hani biz işte agnostiyiz, bilinmezciyiz, biz öyle entelektüel insanlarız, işte bilimsel gelişmeler yaratılışı gösterse de aslında tam olarak bilinemez gibi mantıklar ileri sürülmesi aslında çaresizliğin bir göstergesi Allah'ın izniyle. Yani o tarz düşünceler olan insanlar varsa da bıraksınlar, bilinmezlik diye bir şey yok, her şey net. Yani nereye baksak Allah'ın varlığını görüyoruz. Nerede burada bilinmezlik, nerede agnostizm mantığı? Hiçbir şekilde geçerliliği yok inşallah.
Zaten burada söylüyoruz hani inşallah bunlar da ahir zamanın gösterdikleri, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zamanlardır inşallah. Dünyanın bencillik ayazında titrediği zamanların Hazreti Mehdi'nin görevinde başında olduğunun, zuhur ettiğinin bir göstergesidir inşallah. Zaten fitnenin, fesadın ve dejenerasyonun olacağı zamanı yayıp insanları katliamlara sürükleyen bu fikrin son bulacağı dönemdir inşallah ahir zaman. Hazreti Mehdi'nin görevinin başında olduğu ve mukaddes bir zaman içerisinde olduğumuz zamandır inşallah.
Evet, yer ve gök olayları da bize bunu gösteriyor.
Elhamdülillah.
Mesela bunlardan bir tanesi de hep hadis-i şeriflerde var, anlatıyoruz, yağmurların çok yağması.
Evet.
Değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamandaki o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği dönemde çıkacağını işaret ediyor. Tam da o dönemde çok yoğun yağmurlar yağıyor. Biz yere, göğe, efendim depremlere, değil mi? Gezegenlerin hareketlerine, kainattaki olaylara, yıldızların geçişine baktığımızda ve tabii ki dünyadaki sosyal ve ekonomik olaylara baktığımızda ahir zamanda olduğumuzu ve Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjdelerden açıkça görüyor ve anlıyoruz.
İnşallah zaten zamanın da çok kısalacağı söyleniyor inşallah. Senelerin, ay ayların, hafta haftaların da gün gibi olacağı söyleniyor inşallah. Bunlar evet, da alemetlerin en büyüklerindendir.
Evet. Yağmurlardan söz açılmışken Elçin Hocam. Evet.
Yağmurların oluşumu ve bizlere sağladığı faydalar hakkında bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle.
İnşallah.
Her an milyonlarca metreküp su okyanuslardan atmosfere, oradan da karalara taşınır. İnsan yaşamı ancak bu dev su dolaşımı sayesinde sürebilmektedir. Eğer yağmur damlalarının şekli farklı olsaydı veya atmosferin sürtünme özelliği olmasaydı, yağmur bulutlarının minimum yüksekliği 1200 metredir. Bu seviyeden düşen tek bir damlanın yaptığı etki, 1 kilogramlık bir ağırlığın 15 santim yükseklikten aşağı bırakılmasına eşittir. Ancak 10.000 metre yükseklikte de yağmur bulutları bulunabilmektedir. ki bu tek bir damla 1 kilogramlık ağırlığın 110 santim yükseklikten aşağı bırakılmasına eşit bir etki gösterecektir. Yağmurların oluşumu ile ilgili paylaşmak istediğim şeyler var. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onun parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Rum suresi 48. ayeti paylaştım sizlerle. Suların oluşumunu evrelerinden bahsetmek istiyorum. Birinci evre Allah rüzgarları gönderir. Okyanuslardaki köpüklenme ile oluşan sayısız hava kabarcığı sürekli patlamakta ve su damlacıkları sürekli gökyüzüne fırlamaktadır. Tuzca zengin bu damlacıklar daha sonra rüzgarlarla taşınır ve atmosferde yukarı doğru yol alırlar. Aerosel adı verilen bu küçük parçacıklar su tuzağı işlevi görür ve yine denizlerden yükselen su buharının kendi çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut damlalarını oluştururlar. İkinci evrede bulut kaldırır ve onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar.
Allah ayette, evet. O şekilde bildirmiş.
Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerreciklerinin etrafında yoğunlaşan su buharı sayesinde bulutlar oluşur. Bu bulutlar içerisindeki su damlacıkları çok küçük olduklarından 0.01 ila 0.02 milimetre çapında havada asılı kalırlar ve göğe yayılırlar. Böylece gök bulutlarla kaplanır. Üçüncü evre nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Tuz kristallerinin veya toz zerreciklerinin etrafında bir araya gelen su parçacıkları iyice yoğunlaşır, yağmur damlalarını oluştururlar. Böylece havadan daha ağır bir konuma gelen damlalar buluttan ayrılır ve yağmur şeklinde düşmeye başlarlar. Yağmur suyunun tatlı olması, bunu da bir ayetle açıklamak istiyorum. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa suresi 68 ve 70. ayetleri okudum. Bu da anlıyoruz ki suyun tatlı olması, onu tuzlu olmaması Allah'ın yarattığı kanunlardan biridir. Onun istemesiyle olmuş bir şeydir. Ve biz kullarının hiçbir şekilde buna mantığı, hiçbir şekilde bilimsel açıklaması olmayan gerçeklerdir bunlar.
Ve çok büyük nimet bir de, değil mi?
Tabii ki. Hocam.
Yani normalde yani suyun bayağı bir pis olması gerekiyor. Yani mantıken düşündüğümüz zaman yani işte çamurların içinden buharlaşıyor. İşte hatta çok da yani pis yerlerin içerisinden buharlaşıyor su. Ve en sonunda bulutlarda birleşiyor tertemiz bir şekilde. Sonra biraz önce Elçin Hocam bahsettiği gibi yani o muazzam bir sistemle yeryüzüne tekrar dönüyor. Ve de normalde yağmur suyu da bayağı tatsızdır yani. Daha önce tadanlar varsa bilirler. Yani saf sunun tadı bayağı kötüdür. Yani normalde insanın içebileceği gibi değildir. O toprağın altına giriyor tekrar. Minerallerle zenginleşip kaynak suyu olarak çıkıyor. Ve muazzam hani yaylalara falan giden insanlar bilirler oradan çıkan suyu. Muazzam güzellikte de böyle tam insanın ağzına tadına hoşuna gidecek şekilde yaratılmıştır. Yani muazzam bir sistemden bahsediyoruz. Belçin Hocam detaylarıyla anlatıyor inşallah. Yani Allah ayetin sonunda gerçekten çok etkileyici bir ayet. Allah dileseydi onu tuzlu kılardı, şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor Allah. Yani bizim şükretmemiz gerekiyor. Sadece bir su için bile Allah bu kadar detaylı sistem yaratmış. Maşallah Allah'a şükürler olsun. Yani Allah bizim için tam ağzımızın tadına uygun bir şekilde yaratıyor.
Ki yağmurun yağmasında bile bir mucizevi bir şey var. Düşünsenize hocam yani 1200 metrelik yükseklikten yağmurun aşağı 585 kilometre hızla düşmesi insanlık için ne kadar tehlikeli olabilirdi ki Allah'ın burada insanlık adına insanlık için verdiği en büyük mucizelerden bir tanesi de yağmurun insanlığa zarar vermeden gökyüzünden yeryüzüne yağması. Ne büyük bir mucizedir inşallah.
Tabii inşallah. Normalde gülle gibi inmesi lazım kafana.
Maşallah.
İlk yağmurda da yeryüzünde canlılıktan söz etmek mümkün olmazdı.
Evet.
O kadar. Eğer evrimcilerin dediği gibi tesadüfen olmuş olsaydı her şey. İlk yağmur, zaten yani yağmura kadar nefes aldığında zaten oksijen yakar parçalardı insanın içini. Zaten nefes alamadan ölürdü insan da. Yani hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu çok güzel söylüyor. Biz tabiata baktığımızda tesadüf görmüyoruz. Yaratılış görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz diye böyle bir başlığı vardır Asay-ı Musa'da. Hakikaten öyle. Atıp tutmasınlar çünkü bak o kafa, yani Darwinist kafa insanları bayağı bir büyüledi. Mesela yağmurdaki harikalığı bile fark edemez hale geldi insanlar. Yağmur yağdı mı aman ıslanmayalım diye kaçan, başka da yağmurum işte bir iyi oluyor, barajlar doluyor. Demek ki bu sene de susuz kalmayacağız, ne kadar güzel diyen bir bakış açısı oluyor yağmura karşı. Yani bütün tabii iman hakikatlerine, bütün yaratılış harikalarına, olaylara karşı böyleydi bakış açısı. Peki bu bakış açısı nereden kaynaklandı? İşte o evrim veya Darwinizm nedir diye sorduğumuzda sakalını göbeğini kaşıyan tipler, bunlardan haberleri yok. Onlar sadece evrimi işte insan maymundan gelmiştir iddiası gibi bir şey zannediyorlar yani. Öyle değil. Yani çok geniş bir konudur evrim. Yeryüzünde kan dökülmesinden insanların böyle şuursuz düşünmeden efendim hayatın böyle doğal akışı içerisinde, meşguliyetler içerisinde meşgul olsun da başka hiçbir şeyle ilgilenmesin yapısını, dünyaya yayılmasını isteyen fikri sistemin temelidir o. Ve dünyada kan dökülmesini isteyen fikri temelini oluşturur Darwinizm. Doğuya bak, işte şimdi PKK'nın yaptığı da budur. Bu yüzden oluyor. Sen şimdi PKK'ya söyle yağmurun neler neler olduğunu, özellikleri ne olduğunu, bunun tesadüfen olamayacağını PKK elemanlarına ayrıt, anlat böyle detaylarla, hayrete düşerler. Çünkü onlara tesadüfen olduğu anlatılıyor.
İşte yağmur. olmayan saçmalığın fikrini savunan Serdar Hocam da söylediği gibi yerli evrimciler de işte cansız duran demir parçalarını işte birleşerek tesadüfen oluşup işte bir arabayı oluşturabileceklerini karmaşık bir ses tonuyla oluşur diye çıkıp televizyonlarda söylüyorlar.
Bir de o tarz kişilere baktığımızda da işte evrimlik ediyor. İşte olur mu diyor yani, zaten şu anda diyor maymunlar yaşıyor diyor halen de. Onlar niye insan olmamış diyor madem evrim var diyor. Böyle muazzam bilimsel bir açıklamayla kendince tabii işte evrimin olmadığını tek bir örnekle evet açıkladım deyip sonra işte nerede kalmıştık diye devam ediyor. Yani evrimcilerin en sevdiği model. Zaten evrimciler böyle bir yere gittikleri zaman keşke birisi şu soruyu sorsa da biz de üstünlük sağlasak diye zaten hani kafalarından geçirdiği bir şey. Keşke birisi dese ki işte şu an hala maymunlar yaşıyor, nasıl insan maymundan gelir dese de biz de cevap versek diye bekliyorlar zaten. Yani onun bir açıklama olmadığı, evrimi çürütmediği de çok net belli zaten. Yani evrimin kendi mantığı içinde o zaten evrimle alakalı bir açıklama değil. Yani evrimi çürütecek bir açıklama değil o kendi mantığı içerisinde. Şunun söylenmesi gerekiyor. Hocamızın yaptığı gibi ilk protein nasıl oluşuyor? İlk hücre nasıl oluşuyor? Türler nasıl birbirine dönüşüyor? Yararlı mutasyon var mı? Canlıya ek bilgi getiren, genetik bilgisine ek yeni faydalı bilgi getiren mutasyon var mı? Fosil kayıtlarında arı fosil var mı? Bunların açıklanması gerekiyor. Onların hiçbirisine girmeden işte şu anda da maymunlar yaşıyor. Demek ki evrim yok demek. Hiçbir insan açısından ikna edici bir cevap değil. Dolayısıyla bizim detaylı araştırmamız gerekiyor yani hocamızın yaptığı gibi inşallah.
Yağmurun detayları var herhalde daha, değil mi? Devam ediyor.
Bir ayetle devam etmek istiyorum. Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir beldeyi canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu onunla sulamak için. Furkan suresi 48-49. Ayetler. Şimdi yağan yağmurların tabii ki bir sebebi var. Yüce Allah bunu bize göndermiş ki cansız olan varlıkların büyümesi, temizlenmesi için. Biz kullarına da akıl vermiş. Bunların oluşmadığı dönemlerde bizler de onun, Allah'ın verdiği akılla bir sulama yöntemi yapmamızı, yani bu da Allah'ın bize sunmuş olduğu bir yetenek değil. Yani bir tesadüf değil tabii ki bu da. Yağmurun canlılar için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan suyu yeryüzüne bırakmasının yanında bir de gübreleme özelliği vardır. Denizlerden buharlaşarak bulutlara ulaşan yağmur damlaları ölü toprağı canlandıracak bazı maddeler içerirler. Bu canlandırıcı özellikli yağmur damlalarına yüzey gerilim damlaları adı verilir. Milimetrenin onda birinden daha ince olan bu yüzeysel zarda mikroskopik algilerin ve zooplanktonun bozulmasından gelen pek çok organik artık vardır. Bu artıkların bazıları deniz suyunda çok az bulunan fosfor, magnezyum, potasyum gibi elementleri ve ayrıca bakır, çinko, kobalt ve kurşun gibi birçok ağır metalleri seçip ayırarak kendi içlerinde toplanırlar. Yeryüzündeki tohum ve bitkiler yetişmeleri için gereksinim duydukları çok sayıda madensel tuzları ve elementleri işte bu yağmur damlalarında bulurlar.
Maşallah. Bakın şeytandan Allah'a sınırım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinenleri ve dünya hayatı kendilerine mağrur kılanları bırak. Yani kendini beğenmiş, gururlanan. Onunla Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helaka düşmesin. Bakın biz hocamızın vesilesiyle ayetlerle değil mi bu zihniyeti uyarmış oluyoruz. Samimiyetle bakın diyoruz. Her şeyi Cenab-ı Allah'ın yarattığını görün istiyoruz değil mi? Söylüyoruz inşallah. Devam ediyorum ayete. Şeytandan Allah'sın. Böylesinin Allah'tan başka ne bir velisi ne bir şefaatçisi vardır. Ahirete gittiğinde Allah'tan başka yine kimseyi bulamıyorlar. Yani güvendikleri mutasyonlar da yok. Değil mi? Hiçbir şey yok. Zaten dünya hayatında da değil mi? Şu anda da güvendikleri yine hiçbir şey yok da bilimsel olarak da yok. Ama ahirette yine onlar kendilerinden uzaklaşıyor. Allah onu söylüyor. İnşallah. İşte onlar bakın ne bir şefaatçisi vardır. Her türlü fidyeyi verseler de kabul olunmaz. Her şeyleri vermek isteyecekler. Nasıl böyle bir hatayı yaptık diye. Değil mi inşallah? İşte onlar kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır. Küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azap vardır. Bakın burada Allah ne güzel değil mi? Sudan bahsediyoruz. İçimlik sular yaratıyor. Tertemiz. İnsanın içini ferahlatan. Nerede tesadüf? Bu suda tesadüfü görebiliyor muyuz? Hayır. Ama o suyu içip serinlerken Allah'a inkar etmeye devam ediyor. Bu zihniyet. İşte ahirette de kaynar su yaratıyor Allah. Sadece kaynar su var. Serin suyu yaratmıyor Allah. Orada tesadüfler serin suyu hani diyorlar ya tesadüfen. İşte Allah da göstermiş oluyor. Serin su yok. Sadece kaynar
i̇lkel
su var.
İlkel dünya diye bahsettikleri tabii. İlkel dünyayı yani kendi hayallerinde kurdukları ilkel dünyayı yani cehennemde tabii tövbe etmezlerse şahit olacaklar.
Tabii bakın Allah ne kadar merhametli. Bakın sonsuz merhamet sahibi Allah. Allah'ın ayetleriyle Kur'an'la hatırlat gidiyor. Değil mi? Helake düşmesinler. Yine Allah sonsuz merhamet ve şefkatiyle insanları uyarıyor, uyartıyor inşallah. Dolayısıyla çok dikkate almak gerekiyor. Çok dikkatli dinlemek gerekiyor. Çok dikkatli bakmak gerekiyor. Zaten Allah onun için söylüyor değil mi? Gözler, kulaklar ve gönüller verdik şeytandan Allah'sına. Bundan i̇nşallah. Dolayı inşallah.
Cehennemle ilgili tabii Allah pek çok ayetiyle insanlara bilgi vermiş. Mesela Tövbe suresi 68. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da ve bütün kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. Buyuruyor Allah ayetinde. Yani cehennem ortamı gerçekten çok kötü. Yani bir insanın böyle rahatsız olabileceği her şey var. Yani ateş sadece ateş değil. Yani onun haricinde hocamız anlatmıştı işte mesela işte ara sokaklarda işte karanlıkta korku yaşama mesela bir insanın gelip birisinin mesela bıçaklaması onu çok rahatsız eder normalde. O tarz olayların içerisinde sürekli yani korku filmi gibi korku filmleri böyle kat kat daha fazlası bir azap var çünkü bakın bir mesela biz her gün anlatıyoruz Allah'ın nimetlerini anlatıyoruz burada onların hepsine nankörlük ediliyor yani bu hani ya işte insanlar da cehennemde bazıları diyor ki nasıl yansın niye yansın işte yani Allah'ın bu kadar nimetini görmezden gelmesi bir insanın normal bir şey mi? Yani Allah bize o kadar detaylı bir sistem yaratmış ki dünya üzerinde. Yani işte ayın mesafesi belli, güneşin mesafesi belli. Hepsini Allah sizin emrinize amade kıldım buyuruyor. Yani ayı bizim emrimize vermiş Allah. Güneşi bizim emrimize vermiş. Bulutlar bizim emrimizde. yerdeki toprak bizim için sürekli olarak işte meyve çıkarıyor, bitki çıkartıyor. Bizim hizmetimize vermiş Allah ve bize, yani bize hizmet ediyor normal. Tabii. Yani bir şey bizim hizmetimize verilmesi, yani tek bir konunun bile, tek bir olayın bile bizim hizmetimize verilmesi bir olaydır normalde. Yani onu verene bizim çok teşekkür etmemiz gerekiyor.
Tabii, maşallah.
Ama dünya üzerinde trilyon hesabıyla sistem bize hizmet ediyor bakın. Trilyon hesabıyla sistemi Allah bize hizmet ettiriyor. Oksijeni bize hizmet ettiriyor. Karbondioksit de bize hizmet ediyor. Etrafımızda gördüğümüz o çiçekler, bitkilerin hepsi bize hizmet ediyor. Yaşamımıza hizmet ediyor. Onun haricinde mesela Allah hani basit de yaratmıyor. Hepsi mesela meyve alıyoruz. İşte tadı çok güzel, kokusu çok güzel, rengi çok güzel. Böyle dışı cilalanmış, parlak bir şekilde muazzam bir görüntüsü var. Sebzelere bakıyoruz. Allah çeşit çeşit yemekleri ilham ediyor. O sebzelerden çeşit çeşit yemekler yapıyoruz. Mesela etinden faydalandığımız hayvanları çok mülayim yaratıyor Allah. Mesela kaplan gibi de yaratabilirdi bir ineği Allah. O zaman o etinden sütünden faydalanamazdık. Mesela koyun diyoruz. Çok son derece mülayim bir şekilde yaratıyor Allah. Hem etinden faydalanıyoruz hem sütünden. Bizim hizmetimize vermiş yine Allah onları. Yani böyle trilyon katrilyon hesabıyla zaten Allah saymakla, hatta bir genelleme yaparak bile sayamazsınız buyuruyor ayetinde. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkacak olursanız. Birisi de kalkıyor diyor ki bunların hiçbiri benim hizmetimi Allah tarafından verilmemiştir. Bunların hepsi kendi kendine oluşmuştur. Dolayısıyla benim şükredeceğim ve onun istediği gibi yaşayabileceğim bir varlık haşa yoktur diyor. E şimdi bu kadar büyük, çünkü Allah ayette zalim ve nankördürler buyuruyor ayetinde. E tam zalimlik tam nankörlük olmuş oluyor. Bazıları da diyor ki niye o şekilde geçiyor Kur'an'da diye. Yani Allah tabii ne şekilde geçeceğini daha iyi bilir. Zalim ve nankör kelimesi tam kelimenin tam manası. Yani bu böyle büyük bir nankörlük olamaz zaten yeryüzünde. Yani düşünsene birisi birisine hani 1 milyar para verse o bile bir şeydir yani. Normalde işte al bununla senin borcun var, borçlarını kapat. Ondan sonra rahat et, birazcık sıkıntıda gördüm seni, rahat et dese bile o bile insana hani bana böyle zor bir anımda böyle bir para verdi, beni çok rahatlattı, Allah razı olsun der ve hani onun milletine sürekli bildirir. Yani biz burada öyle bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Hani dünyanın mesela ısıtılması ile ilgili geçen Serdar Hocam bahsetmişti. Bediüzzaman Hazretlerinin tefekkürü. Yani böyle odunlar mesela her gün ısı, ışık sağlanıyor. Onunla ilgili bir hesap yapsanız bile yani insanların günlük sadece güneşe, güneş için vermesi gereken aidat ücreti katrilyonlardır insanların kişi başı. Biz çünkü 7 milyar insan olarak dünyada yaşıyoruz. Hani apartmanlarda mesela ısısından faydalanırken herkes bir aidat verir değil mi? Herkes 300-400 lira bir para veriyor mesela aylık. Güneş her gün bizim için çalışıyor. Sadece güneş için bile belki her insan tek başına katrilyon lira para vermesi gerekiyor. Ama Allah öyle bir şey istemiyor bizden. Katrilyon lira zaten hepsi Allah'ın. Sadece şükretmemizi, Kur'an'da onun bildirdiği şekilde yaşamamızı, Kur'an ahlakına göre yaşamamızı istiyor. Yani çok zaten sizin dininizde kolaylaştırdım buyuruyor Allah. Çok büyük, acayip bir konu yok ortada.
Tabii, maşallah.
Çok kolay. Yani Allah'a teslim olup, Allah'a iman edip, bu yaratılanlar tesadüfen olmuştur demeyip, Allah'ın yarattığını kabul edip bir yaşam sürmek. Tabii, ve maşallah. Çok da kısa bir yaşam zaten.
Sen cehennem ayeti okudun Akın Hocam. Bak ben de bir tane cennet ayeti okuyayım. Şeytandan Allah'a sınırım. Ancak Rablerinden korkup sakınanlar ise... Bakın Allah'tan korkup sakınan salih amelde bulunanlar ise onlara yüksek köşkler vardır. Onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altından ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Zümer suresi 20. ayette Allah buyuruyor. Bakın ne kadar insanın zevk alacağı şekilde yaratıyor Allah cenneti. Ve Allah'ın vaadidir diyor. Mesela cehennem ayetlerinde Allah nasıl o ızdırabı vaat ediyorsa, değil mi? Kaynar suyu vaat ediyorsa o da haktır. Eğer korkup sakınmazlarsa, değil mi? Allah bunun hak olduğunu ve bunun gerçekleşeceğini söylüyor. Aynı şekilde de cennet ehli için de Allah vaadinden dönmez diyor. Bu da Allah'ın bir vaadi inşallah. Dolayısıyla samimi bakılırsa, samimi görülürse, hep bunu söylüyoruz inşallah, samimi bakılırsa her tarafta, her yerde Allah'ın sonsuz yaratma delilleri var. Değil
evet.
mi? Artık bu Darwinist düşünceyi bir kenara bırakıp teoriyi ortaya atan bir kere zaten bunu bırakmış. Değil mi? Ben bilinmezlikte kalmaya razıyım diyor.
Evet.
Yani kendisi bir kere bırakmış bu düşünceyi.
Evet.
İnşallah.
Yani sonsuz bir akla sahip Yüce Rabbimiz inşallah dünya kabuğunu bir kenara bırakıp zikriyle ahireti tespit etmeyi bütün Müslümanlara, bütün müminlere nasip eder inşallah. Şimdi dünyada bizi yaratan Rabbimizin insanoğlunun başlangıcındaki bebeklik evresindeki mucizesiyle ilgili bir sunumumuz var. Onu hep birlikte öğrenelim inşallah. Bebeğin cinsiyetinin nasıl belirlendiği ile ilgili bu sunumumuz. Yakın bir zamana kadar insanlar bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyorlardı. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirlediklerini zannediyorlardı. Ancak Allah Kur'an'da bu konuda farklı bir bilgi vermiş ve erkeklik ve dişiliğin rahime dökülen meniden yaratıldığını bildirmiştir. Şeytana Allah'a sığınırım. Doğrusu çiftleri erkekler ve dişiyi yaratan O'dur. Bir damla suda meni döküldüğü zaman inşallah. Kur'an'da verilen bu bilginin doğruluğu genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatlanmıştır inşallah. Yapılan araştırmalar sonucunda cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadının ise bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşılmıştır. Cinsiyet belirlenmesinde etken kromozomlardır. Maşallah. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan 2 tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanmıştır. Maşallah.
Maşallah.
Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzetilmesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır. Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Kadında bulunan X kromozomu eğer erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse bu kez de doğacak çocuk erkek olur. Sonuç olarak doğacak çocuğun cinsiyeti erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır. Oysa genetik bilimi ortaya çıkarıncaya dek, yani 20. yüzyıla dek pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiğini inancı yayıldı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara günlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bilgiyi vermiş ve cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen kromozomlar olduğu belirlenmiştir.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce.
Evet maşallah. Burada mükemmel bir mucizenin olduğundan söz ediyoruz inşallah.
Elhamdülillah. Allah ne kadar detaylı yarattığını gösteriyor bize değil mi? Maşallah.
Maşallah. İnşallah.
Tabii bunları kabul etmeyenleri dediğimiz gibi biraz önce muazzam bir azap var yani. Azap bekliyor. Kabul edenleri de ve buna göre yaşayanları da inşallah Allah'ın dilediği şekilde, istediği şekilde, bize emrettiği şekilde çok güzel bir cennet hayatı bekliyor.
İnşallah.
Yani bazıları işte cennete, işte cennet tenzih ederek söylüyorum tabii. İşte bulutların üzerinde böyle neşeli yüzünde bir gülümseme olan insanların böyle bulutlar üzerinde dolaşması gibi düşünüyorlar. Yani işte bulutlar üzerinde böyle birbirine gülümseyerek bakan insanlar işte dolaşıyorlar. Cennet böyledir gibi düşünüyorlar. Bu tabii ufkun birazcık darlığıyla alakalı. Hani öyle bir şey değil cennet. Allah'ın bize bildirdiği muazzam bir yer. Yani altından ırmaklar akıyor, köşkler var. Muazzam yani çok büyük boyutlarda köşkler var cennette. Artı böyle devasa ağaçlar var. İçinde bizim hiç bilmediğimiz binlerce çeşit meyve var. ve cennetin her yeri, mesela taşları dahi normal böyle hani biz çakıl taşı bile olsa çok hoşumuza gidiyor mesela, böyle bir işte düzenleme yapılmış yerlerde hepsi böyle yakuttan, elmastan, yerdeki taşlar dahi çok muazzam değerli taşlar ve güzel taşlar. Yani onun haricinde bakıyoruz etrafta çok güzel insanlar var, güzel kadınlar var, işte erkekler var mesela, hizmet ediyorlar. Altından testilerle mesela hizmet ediyorlar etrafta. Güzel, muazzam, işte büyük ve ihtişamlı tahtlar var. O tahtlar üzerinde müminler kurulup mesela karşılıklı oturuyorlar. Mesela dünyada yaptıkları işte şeyleri anlatıyorlar. Ben işte şunu yapmıştım, şöyle bir Allah rızası için şöyle bir şey yapmıştım, şu icraatı yapmıştım gibi anlatıyorlar. İşte mesela tam istenilen ısıda, yani ne sıcak ne soğuk, terleme diye bir şey yok. Üzerindeki elbiseler en güzel şekilde yaratılmış, ağır atlastan işlenmiş buyuruyor Allah ayetinde. Muazzam bir ortam ama hani böyle insanın tabii ufkunu ne kadar açarsa cenneti o kadar tefekkür edebilir. Mesela baldan ırmaklar vardır buyuruyor Allah ayetinde. Düşünsenize mesela şu anda işte bir kavanozdaki balı bile şöyle döktüğümüzde çok güzel bir görüntüsü oluyor böyle. Düşünün bir de onun 500 metrelik bir bal ırmağı. Akıyor ve hiçbir şekilde bozulması yok, kirlenmesi yok, işte tadının değişmesi yok. Allah ayette bildiriyor zaten. Sütten ırmaklar vardır buyuruyor mesela. Tabi Allah ayette birkaç tane besinden bahsetmiş. Onun sınırı Allah'ın izniyle yok. Yani bizim şu anda mesela sevdiğimiz içecekler var. Herkesin sevdiği içecekler oluyor. Yeni çıkmış çok fazla içecekler var. İşte asitli içecekler veyahut da meyve suları var, farklı farklı. Düşünsenize onlardan böyle binlercesi ırmaklar halinde her yerden akıyor. Ve siz bundan gidip işte altın bir kadehle istediğiniz kadar içebiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz ve normalde bir iki bardak içtiğiniz zaman hemen normalde insan şey yapar, sıkılır, daha fazla içemez. Tabii suyu bile içemiyor.
Allah insana sonsuzlukta en iyi şekilde rızıklandırıyor inşallah. Yani burada da Akın Hocam,
evet.
Baldan ırmaklar, süt evet. ırmakları falan bahsederken tabii ahirette inandığımız şeye göre inşallah sonsuz kere sonsuz insanları rızıklandıracaktır Yüce Rabbimiz.
Tabii cennet hayatı sonsuz ve hani düşündüğümüzde böyle aklımıza gelebilecek her türlü yemek, besin, hani böyle bir yer olur, yeşillik bir alan olur, böyle beyaz sofralar kurulur, açık büfe. Mesela insanın ne kadar çok hoşuna gider değil mi? Çeşit çeşit yemekler. Yani cennet deki o nimetlerin yanında o bizim beğendiğimiz işte açık büfe denilen olay çok çok çok komik kalacak. Yani düşünün orada devasa sofralar, yemekler kesinlikle bozulmuyor. Yani envai çeşit yemekler, envai çeşit içecekler maşallah. Ve insan doymuyor. Mesela siz öyle açık büfe bir alan bile olsa iki tabak yediğiniz zaman yemeklere bakıyorsunuz sadece. Yemekleri bakmakla yetiniyorsunuz. Orada doyma yok. Çünkü insan doymak için yemiyor. Sadece lezzet almak için yiyor. Böyle çeşit çeşit yemeklerin olduğu, içeceklerin olduğu ve Allah'ın sonsuz rızası en önemli. Sonsuza kadar Allah'ın sizden razı olduğu bir yerde Allah muazzam bir yaşantı nasip ediyor. Şimdi Allah cennetle ilgili ayetlerini belirttikten sonra bunu mu, bu mu yoksa bağırsakları parçalayan kaynar su mu diye soruyor Allah bir ayetinde. Yani cennetin güzelliklerini anlatıyor Allah. Sonra bu mu diyor, bunu mu istiyorsunuz yoksa bağırsakları parçalayan bir kaynar su mu? Yani dolayısıyla hani bu işte evrimcilerin ve onların işte etkilemeye çalıştıkları insanların bir durup düşünmeleri gerekiyor artık. Yani çünkü hani ahiret yaşantısı her an başlayabilir onlar için. Bu arada kıyametle ilgili bir videomuz var. Onları, onu da hazırlarsak eğer onu da gösterelim. Ahiret yaşantısı her an başlayabilir. Kıyametin burada kopmasına zaten 110 senelik bir vakit kaldı. Allah'ın doğrusunu bilir. Ve sonra ahiret yaşantısı başlayacak. Zaten ölen kişi için ahiret yaşantısı hemen başlıyor. Evet. Allah'ın izniyle. Yani dolayısıyla işte kendisinden kaçtığınız ölüm sizi bulacaktır diyor Allah ayetinde. Buyuruyor. Yani ölümden kaçış yok. Mutlaka bulacak ve sonsuz ahiret yaşantısı başlayacak. Allah ya cenneti tercih edeceksiniz diyor ya cehennemi tercih edeceksiniz diyor. Dolayısıyla hani aklı başında bir insanın Allah'ın sonsuz rızası ve cennetin umut etmesi gerektiği çok açık bir durum. Kıyametle ilgili videomuz hazırsa da onu gösterebiliriz.
dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman. Bugüne kadar dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9,5 şiddetindedir. Ve bu şiddette bir deprem gerçekleştiği bölgeye çok kısa bir süre içinde büyük bir felaket getirir. Kıyamet günü yaşanacak sarsıntıysa Allah'ın dilemesi dışında dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddette bir sarsıntıdır. Bu sarsıntı birer kazık gibi yerleşerek yeryüzünü şiddetli depremlere karşı koruyan dağların dahi dayanamayacağı kadar büyüktür. Yeryüzündeki en sağlam yapılar olan ve sarsılmaz sıfatını taşıyan dağlar yerlerinden oynatılıp altındaki toprakla birlikte kaymaya başlar. Kur'an'da o gün dağların hareketlenişini anlatan ayetler şu şekildedir. Ve dağlar yerlerinden oynatan bir yürüyüşle yürür. Dağlar yürütülmüş, artık bir serap oluvermiştir. Dağları yürüteceğimiz gün yeri çırılçıplak, dümdüz olmuş görürsün. Onları bir arada toplamışız da içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır. Yeryüzünün büyük bir bölümü dağlarla kaplıdır. Bunların tümünün aynı anda yerlerinden sökülerek hareket etmesi, böylesine dev boyutlardaki kara parçalarının yerin üzerinde kızak gibi kayıp bir araya toplanması ve yerin dümdüz bir hale gelmesi, elbette insanın görebileceği en ürkütücü manzaralardan biri olacaktır. Böyle bir anı insanın gözünde canlandırabilmesi oldukça zordur. Düşünün ki insanların zirvesine erişmekte zorlandıkları ve yerinden oynamaz diye düşündükleri Himalayalar, Alpler, Toroslar bir anda sarsılmaya ve yerlerinden oynamaya başlayacaklardır. Binlerce metre yükseklikteki dağlar ve bu dağların yamaçlarına kurulmuş olan şehirler bir anda yerle bir olacaktır. Dünyada bulunan tüm dağların birer kum yığını haline gelmesi, o heybetli yapıların bir anda çökmesi oldukça dehşet verici bir durumdur. Ayrıca Allah'ın sonsuz gücünü anlayabilmek ve kadrini takdir edebilmek açısından da çok önemlidir. Kur'an'da dağların kıyamet gününde alacağı şekil şöyle anlatılır. Öyle bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçü veren bir kum yığını olur. Yine Kur'an'da o güne ait olarak verilen bir bilgi de dağların parçalanarak çökmesinden sonra yeryüzünün hiçbir tümseyi olmayan bir düzlüğe dönüşeceği şeklindedir. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki, benim Rabbim onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş, çırılçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin ne de bir tümsek. Şu an dışarıya baktığımızda bizlere oldukça aşina gelen engebeli görüntüler o gün tamamen düzleşecektir. Uçsuz bucaksız bir düzlük üzerinde insanların tümü bir araya toplanacaktır. Allah Kehf suresinde bu gerçeği şöyle vurgular. Dağları yürüteceğimiz gün yeri çırılçıplak, dümdüz olmuş görürsün. Onları bir arada toplamışız da içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır.
Evet, videoda da gördüğümüz gibi, Akın hocamın da az önce tekrarladığı gibi kıyamete çok az kaldı. 110 sene gibi bir zaman kaldı. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Buradan bence bütün müminlere, bütün Müslüman alemine şunu söyleyelim. Dünyadaki yanlış, dünyalık fitnenin, fesatın ve felsefi eyyamların bir kenara bırakıp inşallah kendini Allah'a teslim etmeleri gerektiğini söylüyoruz inşallah.
İnşallah hepimiz için tabii geçer.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımızı A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hayırlı günler.
İnşallah.